ayrım 6. Sözcüğün gereği. Eskiler fiili faili bilmeden yazmaya kalkıyor diye küçümserlerdi dil bilgisi bilmeden yazma uğraşına girişenleri. Bugünse matematik bilmemek nasıl bir çeşit övünme nedeni sayılıyorsa dil bilgisi bilmemek de öyle sayılıyor. Ben dil bilgisinden anlamam diyenler de neredeyse bu bilgisizlikle övünür gibi bir tutum var. Pek çok kişi dil bilgisiyle bir yabancı dili öğrenmeye kalkıştığında karşılaşmakta ve Türkçenin de bir takım kuralları olabileceğini ancak o zaman fark etmekte. Oysa bütün dillerde temel işleyiş aynıdır ve yabancı dil öğrenmek için insanın kendi dilinden başka güvencesi olmaması gerekir. Söz gelimi tümce bütün dillerde yargı bildirmek amacıyla kurulur. Yargının oluşması için de iki temel öğe gereklidir. Yapılan bir hareket ve bu hareketi yapan bir varlık. Dil bilgisel adlarıyla söylersek yüklem ve özne. Pek çok yabancı dilde bu ikisiyle daha tümcenin başında yargı oluşturulur. Daha sonra eklenen öğelerle de tamamlanır. Türkçe'de ise tümcenin temel öğesi, parantez içinde, adından da anlaşılacağı gibi, yargının bütün yükünü tek başına taşıyan, yüklenen yüklemdir. Yüklem, Türkçenin eylem çekimine getirdiği, kişi ekinden dolayı çoğu kez yargıyı tek başına bildirmeye yeter. İngilizce'de, went hiçbir zaman yargı bildiremezken, Türkçe'de gittim sözcüğü, gitmek eylemini ve bu eylemi yapana bildirdiği için yargıdır. Ve büyük harfle başlayıp sonuna nokta konulabilecek bir tümcedir. Görev konusuna girmeden bu kavramdan ne anlaşılması gerektiğini vurgulamakta yarar var. Görev, yapılan işin adıdır. Yapılan işin kendisine ise işlev diyebiliriz. Söz gelimi benim şu anda yaptığım iş, Türkçe ile ilgili bir takım bilgileri aktarmak. İşlevim, Türkçe konusunda doğru bellediğim kimi bilgileri öğretmek. Peki yaptığım bu işin bir adı var mı? Var, öğretmenlik. Öyleyse benim görevimin adı bu, benim adım değil. Buna karşılık, öğretmenim ya da hocam dendiğinde dönüp bakarım. Oysa söylenen adım değil, yaptığım işin adıdır yalnızca. Bunları şunun için vurguluyorum. Bir sözün ya da sözcüğün yüklem olduğunu söylediğimizde görevinin adını söylemiş oluruz. Bir sözcük ya da tümcenin içinde yükleme bağlı olarak göreve girer ya da tümce dışında başka bir deyişle dilin içinde yanındaki sözcüklere göre görev üstlenir. Öyleyse sözcüğün iki alanda görevi olabilir. Sözcüğün tümcedeki görevi, sözcüğün dilin içindeki dilsel görevi. Şimdi bu alanlardaki görevleri sırasıyla inceleyelim. Sözcüğün tümcedeki görevi. Sözcüğün tümcedeki görevinin yükleme bağlı bir görev olduğunu biliyoruz. Yüklemi bundan sonra bir iş yerinin sahibi yani patron olarak düşünebiliriz. Tümcü adlı iş yerindeki bütün görevleri o dağıtacak çünkü. Bu görevlerin neler olduğunu görmeden önce tümcenin ne olduğuna bir bakalım. Tümcü bir yargı birimidir. O zaman yargının ne olduğunu soracaksınız. Yargının dolambaçlı, karmaşık tanımlarına girmeden dil bilgisel olarak bakarsak şunu söyleyebiliriz. Bir hareket, eylem olmadan yargı oluşmaz. Öyleyse yargı yapılan harekettir. Tümcü tanımına bu açıdan tekrar dönecek olursak, tümcü yargının söze dönüştürülmesidir. Yargıyı az önce yapılan harekettir diye tanımladım. Pencereden dışarı baktığımızı düşünün. Bir ağaca bakıyor olalım. Baktığımız anda ağaçtan kopan bir yaprağın yere düştüğünü görmüşsek, kafamızda bir yargı oluşur. Yaprak düştü. İşte söze dökülen bu yargı artık bir tümcedir. Demek ki tümcenin oluşmasından önce yargının oluşması gerekir. Yargı da ancak bir hareketin yapılmasıyla oluşur. Şimdi de matematiksel bir anlatımı deneyelim. Matematikteki küme kavramı tümcüyü anlatmaya çok elverişlidir. Kümeyi elemanların oluşturması gibi tümceyi de öğeler oluşturur çünkü. Yargı kümesinin hangi elemanlardan oluştuğunu düşünelim önce. Yargının oluşması için bir hareketin gerekli olduğunu söylemiştik. Hareket de kendi başına ortaya çıkmaz. Hareketin olması için o hareketi yapan birinin olması gerekir. Öyleyse yargı eşittir hareket yani eylem artı hareketi yapan yani eylemi yapan. Şimdi bunu tümceye dönüştürürsek tümce eşittir yüklem artı özne. Sonuç: tümcenin oluşması için iki temel öğe gereklidir. Yüklem ve özne. Şimdi diyeceksiniz ki evet ama bu tümce tam bir tümce değil. Doğru. Yargımızda da eksikler vardı zaten. Yaprağın düştüğünü görmüş ve yaprak düştü diye bir tümce kurmuştuk. Yaprağın nereden düştüğünü, nereye düştüğü, neden düştüğü gibi sorular yanıtsız kalmıştı. Tam bir yargı oluşturmak için bir elemana daha ihtiyacımız olduğu ortaya çıktı. O zaman kümeyi yeniden oluşturuyorum. Tam yargı eşittir eylem artı eylemi yapan artı eylemi tamamlayan. Tümce için düşünürsek tam tümce eşittir yargı artı özne artı tümleç. Burada tümleç sözcüğüne dikkatinizi çekmeden geçemeyeceğim. Yapılan eylemin anlatılmasında eksik yan bırakmamak için kullanıyoruz tümceyi. Yargıyı tam, eksiksiz bir duruma getirmek, bütünlemek, tümlemek için. Bu görevin adı işte bu yüzden tümleç. Türkçenin bu güzelliklerini sezdirmeden yola devam etmek de istemedim. Anlayışınıza sığınarak arada bir yapacağım bu kalabalıkları. Özetliyorum. Tümcede yalnızca üç görev vardır. Yüklem, özne, tümleç. Bir sözcük gelip tümcede yer almak istese bu üç görevden birine girebilir ancak. Somutlaştırmak için öğrencilerime verdiğim örneği vereceğim size de. O anda çalıştığım kurum hangisi ise oraya uyarlayarak anlatıyorum. Diyelim ki beni yönetimden çağırdılar. Feyza Hanım dediler. İyisiniz, hoşsunuz ama biz artık sizinle çalışmak istemiyoruz. Yaşlandınız, verimli olamıyorsunuz, kusura bakmayın. Ben çalışmak zorunda olan bir insanım. Ne yapacağım? Kalkıp şuradaki pideciye gidiyor ve iş aradığımı söylüyorum. Diyorlar ki bana, kadınsın, elinden geliyordur. Hamur yoğurabilir misin? Pide yapabilir misin? Bu oradaki yüklem görevi. Ben de kadınım ama öyle hamur işlerinden falan anlamam diyorum. Öyleyse kasaya geç, para al, fiş kes diyorlar. Bu da özne görevi. Bu görev yerine getirilmezse de o iş yeri çalışmaz. Bu iki görev o iş yerini döndürmeye, çevirmeye yeter aslında. Hesabı alan aynı zamanda masalara servisi de yapabilir. Hamuru yoğuran, boş kaldığında içeri girip bulaşıkları da yıkayabilir. Yani o iş yerinin olmazsa olmazları bu iki görevdir yalnızca. Ben bir şımarıklık içinde, ay ben paradan nefret ederim desem ve öznelik görevini de reddetsem bana ne önerecekler? Sözün burasında nedense öğrenciler bana hep bulaşıkçılığı yakıştırır. Bunu bildiğim içinse kalan ve bana teklif edilebilecek işleri onlardan atik davranıp kendim sıralarım. Ya masalara servis yap, boşları topla deyip garsonluk görevini, ya bulaşıkları yıkama, yani bulaşıkçılık, ya da ortalığı silip süpürme, paspaslama yani temizcilik görevini önereceklerdir. Bunları da yapamayacağımı söylersem, kusura bakma hanım, sana göre işimiz yok deyip kapıyı göstereceklerdir. Onlara ben 30 yıldan fazladır öğretmenlik yapıyorum. En iyi bu işi bilirim. Hazır burada boş masalar da var. Birkaç öğrenci bulup dersimi burada yapayım desem, kadın herhalde aklını oynattın deyip telaşa kapılmazlar mı? İşte aynen böyle. Bir sözcük gelip tümcede göreve girmek istese, ona da kardeş hareket bildirme yeteneğin var mı? Yani yapılan hareketi bildirebilir misin diye soracaklardır. Yoksa böyle bir yeteneği yüklem görevine giremeyecek demektir. Peki hareketi yapanı bildirebilir misin diye sorduklarında yine hayır yanıtı almışlarsa özne olma şansını da yitirdi sözcük. Geriye kaldı tamamlayıcı görevler. Onları yapabiliyorsa tümleçlerden biri olma şansı doğabilir. Ama onları da yapamıyorsa bana dendiği gibi ona da güle güle denecektir. Demek ki sözcüğün tümcede girebileceği yalnızca 3 görev vardır. Yüklem, özne, tümleç. Şimdi bu görevleri sırasıyla görelim. Yüklem. Tümcede hareket bildiren sözcüğün görev adıdır. Pınar geldi, Tolga gitti. Görüldüğü gibi altı çizili bu sözcükler eylem, parantez içinde, fiil soylu. Oysa hep bildiğimiz gibi başka türde tümceler de vardır. Arzu güzeldir dediğimizde güzeldir yüklem değil mi? Güzel sözcüğü hareket bildirmiyor ki. Nasıl yüklem olmuş peki? Haklısınız. Güzel sözcüğü hareket bildirmiyor. Ama yanına aldığı o ek var ya, şu dir eki. Onun adı ek eylem. Ama dikkat. Şimdi Türkçe düşünmenin güzelliğini göreceksiniz. Ek eylem. Ek olarak eylem demek değil mi? Adı öyle zaten. Ek olarak eylem. Derler ki eskiden tur olan kök, şimdiki dur kökü, turur biçimindeki geniş zaman çekiminden benzer hecelerin kaynaşmasıyla dur, dür biçiminde bir eke dönüşmüş. Ekmek ama kökündeki durmak anlamını hala taşıdığı için yanına geldiği sözcüğe hareket anlamı kazandırıp onun yüklem olmasını sağlıyor. Durmak eylem midir diye sormaya gerek yok. Fizikte bile eylemdir. Biri karşınıza dikilmişse, hiç hareket etmese de durma eylemi yapmaktadır. Arzu güzelmiş dedi öyle. Bir farklı. Buradaki eskiden, hatta bugün de er olan eylem, önce ir olmuş, sonra zaten pek kaypak bir ses olan re'nin de düşmesiyle i halini almış. Siz bakmayın bugünkü zavallı haline. Kökündeki anlamı hala taşımakta o. Arzu güzelmiş, eşittir. Arzu güzel imiş. Arzu güzel ermiş. Arzu güzel olma durumuna bir zamanlar ulaşmış demek. Tıpkı güzeldirin, güzel güzel durur demek olması gibi. Bu arada ekleri başına kısa çizgi koyarak dır, dir gibi yazdığımı fark ettiniz. Eylem kök ve gövdelerini de sonuna kısa bir çizgi koyarak bil, al, ver gibi yazıyorum. Siz bunları bilmek, almak, vermek diye okuyun. Ben niye koymuyorum o makmekleri diye soracak olursanız söyleyeyim. O ekleri koyduğum anda onları adlaştırmış olurum. Oysa ben sizin onları hep çıplak hallerinde görmenizi istiyorum. Böylece şu sonuca varmış olduk. Bir sözcük, gel, gül, sev gibi bir eylemse kendiliğinden yüklem görevine girer. Başka bir deyişle, şimdi kısa çizgiyle gösterdiğim yere kip ve kişi ekleri alarak eylem çekimine girdiği anda yüklem görevine girdi demektir. Peki bir sözcük atsa, o zaman da ek eylem alarak yüklem olur. Özetliyorum. İki çeşit yüklem vardır. Eylem, ad artı ek eylem. Buralarda bir yerde arzu güzel dediğimizde de güzelden güzeldir demek istediğimiz aklınıza gelebilir. Gelmediyse de ben anımsatmış olayım. Doğrudur. Çünkü özellikle ek eylemin üçüncü kişi çekimlerinde ancak kesinlik ya da olasılık anlamı vermek istediğimizde kullanırız o dirdirleri. Bunun dışındaki kullanımlarda arzu güzel, burcu çirkin deriz örneğin. Düşüyor mu ek eylem? Ne oluyor? Bunun ayrıntılı yanıtını daha sonraya saklayıp şimdi bir ukalalık yapalım. This a book deseniz İngilizce bilen hiç kimse bunu tümce saymaz. İlle this is a book demelisiniz. Ukalalıktan ölen olmamıştır. Devam. Fransızca'da aynı anlamı c'est un livre, Almanca'da das ist ein Buch, İtalyanca'da questo è uno libro, Hollanda'ca dit ist ein Buch diye vermek zorundasınız. Peki biz Türkçe'de bunu bu bir kitap diye söylediğimizde kimse bir dakika oraya tır koymadın, bunun bir tümce olduğunu nereden bileceğim demez. Bu bizim üstün zekamızdan, yüksek anlama kapasitemizden daha çok Türkçenin üçüncü kişi çekimini eksiksiz yapmasından kaynaklanır. Ama dediğim gibi geniş açıklama ek eylem konusunu anlattığımda. Yüklemin özellikleri. 1. Yüklem tümcenin olmazsa olmazı, vazgeçilmez üyesidir. O kadar vazgeçilmezdir ki hemen yüklemsiz tümce olmaz diye baba bir kural daha koyabiliriz buraya. Hiç mi olmaz diye sorabilirsiniz. Çünkü bütün dillerde bir kural verildiği zaman hemen arkasından o kurala uymayan kullanımlar sıralanır. Öyle ki kural dışı kullanımlar kuralın kendisinden daha yaygın bile olabilir. Bilenler Fransızcadaki verb irregülerlerin anımsayacaklardır. Hoş İngilizce'de de kuralsız eylemler kocaman bir ezber listesi oluşturur. Ama Fransızcadakiler listeden öte bir kitapçıktır. Kendimizi aşağılamayı hüner sayanların diline pelesenk olmuş sözlerden birini alıp çürütmenin tam sırası şimdi. Türkçe değil mi? Lastik gibi. Nereye çeksen oraya gider. Ne çok duyduk bu sözü değil mi? Oysa sanılanın tersine Türkçe çok sağlam kuralları olan bir dildir. İstediğiniz kadar çekin, kurallarının dışına pek çıkamazsınız. Peki yüklemsiz tümce meselesi nedir? Yüklemi bulunmayan tümceye önemli bir yanının eksik kaldığını belirtmek için eksiltili tümce denir. Eksiltili tümce herhangi bir öğesi eksik tümce değil, yüklemi bulunmayan tümcedir. Bu tümcelerin sonuna 3 nokta konmasının nedeni de bu eksikliği, yargının en önemli öğesinin yükleminin eksikliğini vurgulamak içindir. Öyleyse bir şairin kimi dizeleri okuruna tamamlatmak için eksiltili cümleler kurması doğaldır. Ama kimi edebiyatçıların ve köşe yazarlarının yazdıklarını pek dokunaklı bulup hemen her tümcenin sonuna 3 nokta koyması yanlıştır. Kendisine verilen köşeyi her gün bütün dolduracağını bilmeyip her tümceden sonra satır başı yapıp bütün tümceleri paragraf saymak kadar yanlıştır. Ayrıca daha etkili olsun diye yüklemsiz bırakılan tümceler etki bir yana hesaba katılmayan anlamların doğmasına yol açabilir. Adını vermeyeyim, bir deterjan firması bir yıkamada daha çok inatçı leke sloganıyla yapıyordu reklamını. Bu eksiltili tümce fazla değil, yüklem eksikliği, hatta yüklem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Daha çok inatçı leke bir yıkamada. Ne olacakmış? Bu reklamdan her yıkamada inatçı lekelerimizin artacağı anlamını çıkarırsak kimse bize kızmasın. Adın sonuna ekelem konmaması tümcüyü eksiltili yapmaz. Çok hoş bir insan o, tümcesi eksiltili değil, yalnızca ekelemsiz bir ad cümlesidir. Çünkü ekelem, üçüncü kişi çekimindeki dır, dir eki, kesinlik ya da olasılık anlamı katma isteği dışında zaten pek kullanılmaz. Buna yukarıda biraz değinmiş, ayrıntılı anlatımını ekelem konusuna bırakmıştım.